Herkese merhaba. Finans Podcast'inin bu bölümünde ağırlıklı olarak ev ekonomisi konusunu ele alacağız. Ev ekonomisi herkesin günlük yaşamında kafa yorması gereken temel bir konu. Bu bölümde evdeki finansal durumu yönetmenin önemini ve nasıl daha etkili bir şekilde plan yapabileceğinizi konuşacağız. Önce çok temel bir görev olan, artık bu podcast'i dinleyenlerin anladığını düşündüğüm bütçe oluşturma ve gelir yönetimi konusu yine burada da çok önem arz ediyor. Gelir ve giderlerinizi iyi analiz edip bunları belirleyerek bütçe oluşturabilirsiniz. Bu harcamalarınızı kontrol altında tutmanıza da tasarruf etmenize de yardımcı olur. Beklenmedik harcamalar için bir acil fonundan hep bahsediyoruz. Bu evdeki herhangi bir ihtiyaç için ya da ailenizle ilgili herhangi bir acil durum fonu gibi bakabileceğiniz bir yan cep aslında. Ani finansal darboğazlarda sizi koruyabilir ve bu sebeple üzerinizde oluşabilir stresi de azaltır. Harcama alışkanlıklarınızı iyileştirme ile alakalı geçen hafta da biraz bahsetmiştim ama tasarruf odaklı alışveriş her zaman yine ön plana çıkıyor bu alanda. İhtiyaçlarınızı belirleyip karşılaştırmalı alışveriş yaparak geçen bölümde çok detaylı anlattığım gibi tasarruf edebileceğiniz gibi indirim ve kampanyaları da takip edebilirsiniz. Bununla alakalı çeşitli siteler, uygulamalar, hatta sosyal medya hesapları bile var. İndirimleri ve kampanyaları takip edebileceğiniz. Burada tabii influencerların kaydırmalı sosyal medya hesaplarından bahsetmiyorum. Daha gerçekten indirimlerden bahseden, komisyon üzerinden para kazanma odaklı hesaplar değil de gerçekten sizin faydanızı olan hesapları bulabilirsiniz. Eğlence ve hobi harcamalarınızı iyi yönettiğinizden emin olun. Belirli bir bütçe içinde tutmaya çalışın bunları. Aylık olarak şu kadar parayı geçmeyecek diye baştan bir kural koyarsanız ona uymanız daha kolay olabilir. Alternatif ve daha uygun maliyetli aktiviteler de bulabilirsiniz. Şehirde gerçekten yapabilecek çok uygun maliyetli ve eğlencesi fiyatına göre çok yüksek olabilecek aktiviteler olabiliyor. Bir sanat etkinliğini gezmek olabilir, bir tiyatroya gitmek olabilir. Güzel vakit geçirebileceğiniz ama o kadar da uçuk maliyetlere sahip olmayan bu tarz aktiviteleri değerlendirebilirsiniz. Borç yönetimi ve ihtiyaç durumunda ihtiyaç kredisi kullanımı da yine borçlarla başa çıkma konusunda bir nebze yardımcı olabilir. Var olan borçlarınızı iyi belirleyin ve ödeme planları oluşturun. Borçlarınızı zamanında ödemek finansal sağlığınızı korur. Ben ay atlatmalı, kredi kartı ekstresinin minimumunu ödemeli bir bakış açısını şu anda çok doğru bulmuyorum. Çünkü şu anda faizler o kadar düşük değil. Bu belki pandeminin başında ve 2023'ün ortasına kadar bir nebze mantıklı gibi olsa da şu anda 2024'te mevcut koşullarda baktığımızda çok sağlıklı bir yöntem değil. Mümkün olduğunca yatırım yapma amacınız var varsa ki Finans Podcast'ini dinleyen herkesin bu amaçla genellikle dinlediğini bildiğim için yatırıma bütçe ayırabilmek için mevcut borçlarınızdan kurtulmanızı her fırsatta önermeye çalışıyorum. Önceki bölümlerden birinde anlattığım gemide tavla hikayesini hatırlayanlar ne dediğimi anlayacaktır. Kredi kullanırken dikkatli olun. Sadece ihtiyacınız olan kadarını kullanın. Yüksek faiz oranlarından da kaçmaya bakın. Şu anda faizlerin çok yüksek olduğu ve gittikçe yükselmeye devam ettiği bir dönemde çok makul olmayabilir. Getirisi daha yüksek olacak bir alım yapacaksanız ya da size faydası daha çok olan bir ihtiyacınız varsa ihtiyaç kredisiyle evet bunu yapabilirsiniz ama özellikle bu dönemde çok üstüne düşünmeniz gereken bir şey. Çünkü kalıcı bir podcast yapmaya çalışıyoruz. Finans podcast'i hem bugün hem bir sene sonra hem 10 sene sonra insanlara faydalı olmaya devam edeceği için kredi faizlerinin düşük olduğu dönemlerde yararlanmanın mantıklı olabileceğini ama şu anda o kadar da uçmamak gerektiğini aslında söylemeye çalışıyorum. Çeşitli amaçlar için bir araç olarak kullanabiliriz ihtiyaç kredilerini. Ancak doğru şekilde yönetmek ve finansal güvenliği korumak için de hayati öneme sahip. Borç sarmalına girip daha kötü bir duruma düşmek de istemezsiniz. Kredi kullanımının temel prensiplerini ve bilinçli bir yaklaşımın neden önemli olduğunu anlamanız lazım. Önce ihtiyaçlarınızı belirleyin. Kredi kullanmadan önce net bir şekilde bunun için ihtiyacım var ve işte acil durum için şu kadar gerekecek. Ya da mesela bir yatırım yapacaksanız onun için bu kadar gerekecek. Bunu krediyle yaparsam bana bu kadar faydası olacak. Kredisiz yaparsam bana bu kadar faydası olacak. Bunları iyi tartıp ona göre ilerleyin. Bütçe ve gelir analizinizi iyi yapın. Kredi ödemelerinin mevcut bütçenize ve gelirinize uygun olup olmadığını değerlendirin. Banka evet size kredi verirken bir derecelendirmeden geçiyorsunuz ama onların bilmediği sizin bildiğiniz başka giderleriniz olabilir. Darboğaza düşmemeniz için bunlara da bakmanız ve iyi analiz etmeniz, anlamanız lazım. Kendinizi tanımanız lazım önce. Ödemelerinizin sizin gelirinizin belli bir yüzdesini aşmamasına dikkat edin. Bu da kenara koyacağınız paranın %50-60'ından fazla olmamalı diye düşünüyorum ben. Tabii bu zaman zaman değişkenlik gösterebilir. Şu anda kredi faizleri çok yüksek olduğu için öyle düşünüyorum. Faiz oranlarını iyi karşılaştırın. Farklı kredi tekliflerini karşılaştırarak en uygun faiz oranını bulmaya çalışın. Bankalara gidin veya çeşitli kredi karşılaştırma siteleri var. Zaten arama motorunda herhangi bir ihtiyaç kredisi ifadesi içeren arama yaptığınızda bu karşılaştırma sitelerinden birkaç tanesi karşınıza çıkacaktır. Farklı kredi tekliflerini karşılaştırıp en uygununu, size en uygununu daha doğrusu, yani oranı en uygunu olan değil, ay sayısı, düşük faizli olup olmaması, uzun vadeli olmasının maliyetleri azaltıp artırması vesaire gibi bir sürü kriter var. Bunların hepsini iyi araştırın ve ona göre kredinizi çekin. Geri ödeme süresini dikkatlice belirleyin. Aylık ödemelerinizin bütçenize uygun olması burada en önemli etken. Belki başlangıçta ilk 2-3 ay zorluk yaşayacağınız ama atıyorum zam alacaksanız maaşınıza, kredi tutarın geri ödemesi de sabit olacağı için belki onunla ilgili bir planınız olabilir. 3 ay sonra zam alacaksınızdır. Bugün yüksekmiş gibi görünen bir geri ödeme tutarıyla bir kredi çektiniz ama 3 ay sonra daha rahat ödeyebileceğiniz için orada biraz daha esneklik yapabilirsiniz. 3 ay sonra rahata çıkacağınız garantisi ama. İşinizi kaybetme gibi bir riskiniz yoksa vesaire. Burada bilinçli yaklaşım çok önemli. Borç yükünü azaltıp finansal güvenliğinizi korumak ana amacınız olmalı. Yani siz bir harcama yapıyorsanız da daha sonrasında yatırım yapacaksanız finansal güvenliğinizi riske atıp da bu borcun altına girmeyin. Borç yükünüzü mümkün olduğunca az artırarak yatırımlarınızı büyütmeye çalışın. Mümkün olduğunca az borçlu olun. Özellikle böyle bir dönemde çok borçlu olmak çok mantıklı görünmüyor. Bu bir yatırım tavsiyesi ya da kredi çekme tavsiyesi değil. Ama bana kişisel olarak çok mantıklı görünmediği için ben bunu şu anda yapmam mesela. Kredi skorunuzu korumak da çok önemli. Gelecekte daha iyi kredi koşulları elde etmenize bu yardımcı olabilir. Ödemelerinizi düzenli olarak zamanında yaparsanız zaten bu kendi kendine gelişen bir skor ve bu çok müdahale edebileceğiniz bir şey değil. Sadece kuralına uygun ilerleyin. Kredi kartı borcunuzu zamanında ödeyin. Son ödeme gününde bile ödeseniz sorun değil. Mümkün olduğunca minimumun üstünde ödemeye çalışın. Bunun etkisi oluyor olmuyor diyenler var. O yüzden tam kesin bir şey diyemiyorum bu konuda. Yani minimum ödeme tutarını ödersek kredi skorumuz düşer mi diye soruluyor. Ama bunun net bir yanıtı bence yok. Kredi skorunun düştüğünü söyleyen de düşmediğini söyleyen de var. Benim mantık yürüterek bakışım şu: kredi kartı borcunuzun minimumunu ödediğinizde bir sonraki aya kalan borcunuz zaten bankaya ekstra faiziyle yatırılacağı için banka sizden bir gelir elde ediyor. O nedenle kredi skorunuzun düşeceğini, en azından minimumunu ödediyseniz, çok mantıklı bulmuyorum. Muhtemelen düşmüyordur gibi. Ben buraya daha yakınım. Ama bugün sizden borcunuzun tamamını almak tabii bankanın daha çok işine yarar haliyle. Enflasyonun üzerinde bir faiz almayacaksa sizden. O yüzden değişen faiz koşulları vesaire, bunları çok yakından takip etmeniz lazım. Mesela bugün bir sonraki aya kaldığında ne kadar faiz binecek üzerine? Bir sonraki ay baktığınızda geçtiğimiz ayın enflasyonu ne kadarmış mesela? Buna bakarak aradaki farkı size mi yazmış, ona mı yazmış görebilirsiniz. İhtiyaç kredisi alt başlığına girmiştik. Oradan biraz şimdi çıkalım. Tekrar evde yatırım ve birikim stratejilerine dönelim. Evde birikim derken kendi içinde bulunduğunuz ev size aitse onun da bir değer artışı var. Size ait değilse zaten konunuz değil ama eğer mevcutta bir eviniz varsa ev sahipliği yaparken evinizin değerini artırmak için bakım ve iyileştirmelerini de yapmanız lazım. Aslında bu da bir nevi ev ekonomisine giriyor. Yani evin Evinizdeki demirbaşların, yıllık bakımları olan şeylerin mesela ya da arada bir kontrol edilmesi gereken şeylerin zamanında bakımlarını, tamirlerini ve renovasyonlarını gerekiyorsa yaparsanız ileride size daha büyük borçlar çıkarma ihtimalini azaltmış olursunuz. Tabii kendi evinizse ama bir başkasının evinde oturuyorsanız evin demirbaşlarına yatırım yapın demiyorum tabii ki size. Yani kendi eviniz varsa bunu bir ev ekonomisi maddesi olarak göz önünde bulundurmanız gerektiğini söylüyorum. Evde birikim yapmak için özel hesaplar oluşturabilirsiniz. Otomatik olarak para biriktiren hesaplar daha önce de bahsettiğim bir konuydu. Bunlara her ay bir miktar aktararak sadece evdeki harcamalarla ilgili birikiminizi orada yapabilirsiniz. Bu dümdüz bir hesap olmasın tabii. Orada işlemesi lazım bu paranın. Boş durmasını ben sevmem, tavsiye de etmem. Enflasyonun yüksek olduğu zamanlarda önümüzdeki ay o para aynı şeyi almıyor olacak. O nedenle oradaki parayı her zaman işletmeniz lazım. Son olarak gelecek için yatırım da tabii ev ekonomisi dahilinde göz ardı etmemeniz gereken bir konu. Kendinizi sürekli olarak geliştirin ve eğitim fırsatlarına yatırım yapın. Bu gelecekteki finansal başarı için önemli. Hem sizin hem ailenizin, eşinizin, çoluğunuzun, çocuğunuzun gelecekte zorluk yaşamaması için bugünden önlem almanız lazım. Yaşınız kaç olursa olsun 20 de olabilir, 50 de olabilir. Yatırıma yeni başlamış 50 yaşında bir insan olabilirsiniz pekala. O yüzden geleceğinize yatırım yapmak için emeklilik planları da oluşturun. Bireysel emeklilik sistemi BES'ten bahsetmiyorum. Kendi emeklilik planınızı kendiniz yaratabilirsiniz. Kendiniz yönetebilirsiniz. Bunu yapamıyorsanız öncelikle yatırım fonlarıyla başlayabilirsiniz. Çeşitli MTI'ye yatırım yapabilirsiniz. Bir yerden başlamanız şart. Kenarda bir garanti paranızın olduğunu hissetmek istiyorsanız ve evinize, ailenize kalıcı bir alım gücü bırakmak istiyorsanız bugün çalışmaya başlamanız lazım. Bu hafta için belirlediğim ana konu çerçevesinde söylemek istediklerim genel olarak bu kadar aslında. Ev ekonomisi ve aileyle yatırım, aileye yatırım demişken çok ünlü bir hikaye var. Bunu da aktarmak istiyorum. Belki daha önce duymuş olabilirsiniz hikayeyi. Duymadıysanız da borsa çevrelerinde çok popüler bir hikayedir bu. Hikayenin adı Tikolu Balıkçı ve Wall Street Analizcisi. Amerikalı bir iş adamı kıyıdaki bir Costa Rica köyünün rıhtımındayken küçük teknesiyle bir balıkçı yanaşıyormuş. Teknenin içinde birkaç iri ton balığı varmış. Amerikalı balıkçıya balıkların kalitesinden dolayı iltifat etmiş ve onları tutmasının ne kadar sürdüğünü sormuş. Balıkçı az vaktimi aldı demiş. Amerikalı neden daha fazla denizde kalıp daha fazla balık tutmadığını sormuş. Balıkçı ailesinin şimdiki ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar balık tuttuğunu söylemiş. Amerikalı sormuş. Peki zamanının geri kalanında ne yapıyorsun? Balıkçı cevap vermiş. Geç saate kadar uyuyorum. Biraz balık tutuyorum. Çocuklarımla oynuyorum. Karım Maria ile siesta yapıyorum. Her akşam köye gidip şarap içiyorum ve arkadaşlarımla gitar çalıyorum. Çok yoğun ve dolu bir hayatım var senyor demiş. Amerikalı dudak bükmüş. Ben bir Wall Street yöneticisiyim ve sana yardım edebilirim. Balık avlamaya daha fazla zaman ayırmalısın. Daha büyük bir tekne almalısın. Ve bir de internet sitesi açmalısın. Ulaşılabilir bir ilerleme planı birkaç tekne için sermaye kazandırır. Sonunda balıkçı teknelerinden bir filon olur. Tuttuğun balıkları aracıya satmaktansa onları işleyenlere doğrudan satarsın. Ve sonunda kendi konserve fabrikanı açarsın. Ürünü, işlenmesini ve dağıtımını kontrol edersin. Bu sahil kasabasından ayrılıp San Jose, Costa Rica ve sonra Los Angeles, en sonunda da New York'a taşınman gerekir. Burada işlerin bir kısmını üçüncü parti müşterilere yaptırman gerekir ki genişleyen işletmeni dikey bir pazarda yönetebilesin. Balıkçı sormuş. Ama senyor, tüm bunlar ne kadar zaman alacak? 15-20 sene demiş Amerikalı. Ya ondan sonra senyor? Amerikalı gülmüş ve demiş ki bu en iyi tarafı. Doğru zaman geldiğinde şirketini halka arz edersin ve şirket hisselerini halka satıp çok zengin olursun. Milyonlar kazanırsın. Balıkçı milyonlar mı senyor? Peki ondan sonra diye sormuş heyecanla. Amerikalı şöyle demiş. Sonra emekli olursun. Geç saatlere kadar uyuyabileceğin, çocuklarınla oynayabileceğin, karınla siesta yapabileceğin, şarap içerken arkadaşlarınla gitar çalabileceğin bir köye yerleşirsin demiş. Hikayenin ortasında az çok sonunu anladığınız bir hikaye olsa da çok keyifli olduğu için tamamlamak istedim. Eğer bu hikayedeki balıkçı değilseniz bu bölümde anlattıklarım size faydalı olabilir. Ama eğer bu balıkçıysanız sizden öğrenecek çok şeyimiz var. Siz bize anlatın lütfen. Çünkü biz bu balıkçı olabilmek için çalıştık hep. Bir şekilde finansal özgürlüğe ulaştık ama hala o kadar rahat, o kadar masalsı yaşamıyoruz. Bu hafta Instagram, Twitter ve e-posta üzerinden gelen birkaç soruya yanıt vermek istiyorum. Daha önce de bir sorusunu yanıtladığımız Rabia Hanım'dan bir soru, bir istek, bir de öneri gelmiş. Onunla başlayalım. Öncelikle sorusu şu, özetle. Hisselere yaptığınız yatırım sonucunda finansal özgürlüğe ulaşmış olduğunuzu belirtmişsiniz. Bu durumda temettüyü dağıtan şirketlerden aldığınız aylık miktarın kendiniz için belirlediğiniz düzeye ulaşmış olmasından bahsediyorsunuz değil mi? Yani temettüyü dağıtmayan bir şirketin hisseleri ne kadar artarsa artsın buna finansal özgürlük diyemeyiz. Çünkü satışı gerçekleştirmediğimiz zaman bunun enflasyona bağlı ne kadar sürede eriyeceğini net olarak kestiremeyiz. Ortalama olarak bu süreyi belirleyebiliriz. 5 yıl boyunca finansal özgürüm denilebilir mi demiş. Bunu da diyebilirsiniz. Ama bu finansal özgürlük değil, geçici olarak rahat atım demek oluyor bu sizin dediğiniz şey. Sadece hisselere yaptığım yatırım sonucunda finansal özgürlüğe ulaştığımı herhangi bir yerde belirttim mi hatırlamıyorum ama doğrudan tek sebebi bu değil. Birçok alanda yatırım yapıyorum. Gayrimenkul var, hisseler var, hisselere yatırım yapan fonlar var, emtia var, kripto paralarda varım. Birçok yatırım alanında varım. Bunların dışında şeyler de var. Eurobondlar var. Başka şu anda burada henüz bahsetmek istemediğim şeyler var. O yüzden benim doğrudan finansal özgür olma yolum sadece hisseler değildi. Bana getiri sağlayan başka yan gelirlerim de var. O yüzden herhangi bir hisse satmama ya da o hisseden temettü beklememe gerek kalmıyor genellikle. Bu sebeple temettüye sadece güvenip de temettü veren hisseler alıp da onlardan gelen parayla finansal özgürüm demek. O kadar büyük bir portföy yapmanız lazım ki ondan gelen parayla geçinebilirsiniz. Temettü çünkü her sene düzenli olarak aynı firmaların aynı oranda verdiği bir şey olmayabiliyor. Temettü endeksinden çıkan hisseler olabiliyor zamanla mesela. Temettü vermeyi birden durdurabiliyor. Sonra genel kurullarında onay görürse mesela tekrar başlayabiliyor temettü vermeye. Sadece bir tane şeye güvenip de kendimi finansal özgür ilan etmedim aslında. Şöyle bakabilirsiniz, 5 yıl örneğini verdiğiniz için bu genel olarak dünyada 20-25 yıl olarak kabul edilir. Yani bugün bütün işinizi gücünüzü bıraksanız size ömrünüzün sonuna kadar varlığınız işleyeceği ve artmaya devam edeceği için 20-25 yıl kadar sizi götürecekse finansal özgür olduğunuzu kabul edebilirsiniz aslında. Sadece 5 yıllık birikiminiz varsa, kolay olsun diye hesap şöyle söyleyeyim mesela, aylık 10.000 TL harcamanız varsa yılda 120.000 TL yapar. Siz 5 yıl rahat etmek istiyorsanız 600.000 TL size yetiyor olur mesela bu durumda. Ama 600.000 TL'niz varsa siz finansal özgür olmuyorsunuz bugün yani. Bununla alakalı geçmişte aslında birçok örnek ve rakam verdim. Çarpma yöntemi, işte hesap etme yöntemi verdim ama daha kapsamlı bir bölüme ihtiyaç var sanırım. Eğer tüm bölümleri dinlediğiniz halde bunu söylüyorsanız sanırım ben yeteri kadar değinmemiş olabilirim. Ona bir daha bir ayrıca değinelim. Onun dışında Stefan Zweig Satranç kitabını nacizane önerebilirim demişsiniz. Kitabı okudum. Bir de önerdiğim ekonomi yatırım kitaplarını bizimle paylaşır mısınız diye sormuşsunuz. Bazı ekonomi kitaplarını Instagram profilimde paylaştım aslında video formatında. Ama bunu ben not alıyorum hatta şimdi. Önümüzdeki bölümlerden birinde bir kitap önerme kısmı olsun. Şu anki plana göre 4 hafta sonraya denk geliyor bu dediğim yayın. Ama bu değişebilir, öne de gelebilir, sonraya da gidebilir. Bazen önümüzdeki birkaç bölümün temel konusunu belirliyorum önceden. Değişkenlik gösterebilir. Onu da söylemiş olayım. Bir diğer takipçimin yazdığına gelelim. İbrahim Bey, özellikle hisse senedi piyasası için teknik analizler yapabileceğimiz verileri ve grafikleri yorumlamamıza yardımcı olacak eğitim programları veriyor musunuz? Bu konuda bir eğitim vermiyorum. Grafiğe de çok inanmadığımı zaman zaman podcastimde dile getiriyorum. Grafik geçmişi gösterir ama gelecek konusunda ihtimallerden sadece birini gösterir bana göre. O yüzden ben daha çok şirketin gerçek değerine bakıyorum. Bir şirkete hisse senedine yatırım yapacaksam onun ederi normalde kaç olması gerekiyor o sırada onu hesaplamaya çalışıyorum. Grafik dışındaki neredeyse her şeye bakıyorum ama grafik benim için çok az şey ifade ediyor. O nedenle İbrahim Bey'e oradan da verdiğim yanıtı size de aktarmış olayım. Çünkü bu merak ediliyor olabilir. Ömer Bey'in çok uzun bir sorusu var ama mümkün olduğunca özetlemeye çalışıp buradan yanıtlamak istiyorum. Sorusundan önce yazdığı mesajdaki övgüler çok hoşuma gitti gerçekten. Yani bunları hak ediyor muyum bilmiyorum ama podcastler özenle değerlenmiş. Konular çok iyi seçilmiş ve bilgiyi doğru şekilde aktarma yanında dinleyicilerini cesaretlendirme ve tüm bunların olabileceğini ikna etme konusunda da çok etkili podcastleriniz demiş. Bunun görülüyor olması çok hoşuma gidiyor. Güzel yorumu için kendisine de teşekkür ediyorum. Benim acil durum fonu ile ilgili merak ettiğim bir konu var demiş. Yaşımıza ve hedeflerimize bağlı olarak 3 ay veya 1 yıllık ihtiyacımızın bir köşede düşük riskli yatırım araçlarında yatıyor olması beni rahatsız ediyor. Çünkü bu yıllar geçtikçe değerini kaybedecek ve potansiyel getirisini gerçekleştiremeyecek. Para piyasası fonu, fiziki altın, altın fonları likit ve düşük riskli oldukları için acil durum fonu olarak buraları tercih ediyorum. Ancak bunları bozdurup hisse senedi fonları veya ETF'lere geçmemek için de kendimi zor tutuyorum. Göz göre göre değer kaybı yaşanıyor çünkü demiş. Burada hem psikolojiyi hem de birikimi nasıl yöneteceğimizle ilgili tavsiyeleriniz olur mu demiş. Bir de ayı sezonuna girildiğinde acil durum fonuyla all in, yani varımla yoğumla gireyim şeklinde dipten toplamak için değerlendirilebilir mi? Yoksa buraya kutsal birikim gözüyle bakıp asla dokunmamak mı lazım diyor. Şimdi şöyle, ben acil durum fonu kenarda bulunsun, yan cebinizde her zaman bir yedek akçeniz bulunsun derken aslında bir yıllık ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar büyük bir meblağ kenarda dursun demiyorum aslında. Daha kısa süreli harcamalar, örneğin maaşlı bir çalışansanız bir ay sonra maaşınız gelene kadar sizi idare edebilecek kadar bir miktardan bahsediyorum örneğin. Yani bütün harcamalarınız dışında acil olabilme ihtimali olan acil bir durum ile ilgili sizi çok zor duruma sokmayacak kadar miktarlardan bahsediyorum. Veya bir Eurobond alacaksanız, Eurobond alım alt limitlerine erişene kadar kenarda döviz biriktirmeniz gerekiyorsa misal, oraya kadar olan meblağ aslında bahsettiğim. Böyle bir yıllık birikiminizi kenarda bekletmek çok mantıklı gelmiyor bana. Para piyasası fonu gibi şeylerde bekletebilirsiniz ama o kadar büyük meblağ bekletmeyeceğiniz için, atıyorum bir aylık maaşınızın 3'te 1'i 4'te 1'i gibi bir şeyi bekletirseniz, ne kadar aldığınız bilmiyorum gerçi ama yani artırabileceğiniz bir miktarın bir kısmını orada bekletmek daha mantıklı. Zaten çoğu zaman kendi adıma hissede ya da herhangi bir yatırım aracında olduğu için varlıklarım, ben kenarda o kadar para bırakmıyorum ya da paraya yakın para piyasası fonu gibi şeyler bırakmıyorum. Onun yerine mesela çok fazla değerlenen hisseler olabiliyor. Hem yerli borsada hem yabancı borsada. Bunlardan özellikle son 2-3 haftadır mesela satış yapmadığım gün neredeyse yok gibi. Bir önceki Rabia Hanım'ın sorusuna da aslında biraz cevap oluyor bu. Hem de buradaki ihtiyaçların karşılanmasını sağlayacak olan paranın nereden geldiğine de yanıt aslında. Yeni alım fırsatları doğduğu zaman bu satıştan gelen paralarla alımlar yapabiliyorum. Örneğin bir sattığım hisse çok yükseldiği için, 10 katına çıktığı için bir yıl daha kısa sürede. Ben bunu sattıysam zaten çok fazla bir kar almışım ben bundan. Herhangi bir borsada dünyada, yani Nasdaq'dan örnek verecek olursak, dolar bazında 10 katına çıkan hisse sayısı varsa da çok azdır. Küçük şirketlerden bahsetmiyorum. Büyük şirketler zaten yeterli doygunluğa eriştiği için çok nadir hisse o kadar katlanıyordur bir yılda. Borsa İstanbul'da son bir yılda bazı hisseler gerçekten olağanüstü şişti ve ben bunlardan bugün mesela bu podcast kaydını yapmadan önce bile satış yaptım örneğin. Dün de yapmıştım. Ondan önceki gün de yapmıştım. Hep aynı hisseden satış yapmıyorum bu arada. Farklı farklı hisselerden doyuma ulaştığını hissettiklerimden satıyorum. Az kalmış olanları alabiliyorum. Örneğin Şubat'ın sonuna doğru kripto paralar çok şişti. Kripto paralar arasında düşük kalmış olan kripto paralara, treni henüz yakalayamamış olanlara sattığım Borsa İstanbul hisselerinden gelen parayla bir takım eklemeler yaptım mesela. Güvendiğim ama yeteri kadar henüz yükselmemiş, boğaya tam girilmediğini düşündüğümden dolayı henüz yükselmemiş olanlara eklemeler yaptım misal. Bunu siz de yapın diye demiyorum. Acil durum fonu all in şeklinde dipten toplamak için kullanılabilir mi dediğinizde, acil durum fonu zaten böyle durumlar için de bir yandan var. Ama çok şişen hisselerden gelenleri de basabilirsiniz. Ya da o çok şişen hisselerden gelenleri harcayabilirsiniz. Bir ihtiyacınızı alabilirsiniz. Veya dediğiniz gibi fırsat gördüğünüz bir yere all in sokabilirsiniz o gelen bakiyeyi. Veya kenardaki acil durum fonu dediğiniz fonu. Ama acil durum fonundaki o acil ifadesi siz o şekilde yazdığınız için ben öyle söylüyorum ama o acil durum fonundan ziyade yan cep, yedek akçe diye bakıyorum ben ona. Yedek akçenizi belki böyle durumlarda fırsat gördüyseniz eğer kullanabilirsiniz. Tabii o sizi başka bir tarafta zora sokmayacak bir şeyse. Mesela onu bir yatırım fırsatı gördünüz ve aldınız bir şey diyelim. Öbür tarafta acil durum fonuysa tırnak içerisinde eğer, o acil durum gerçekleştiğinde sorun yaşama ihtimaliniz olabilir. Elinizde bir sonraki nakit geçme imkanı çok daha ileriki bir tarihte ise sorun yaşayabilirsiniz. Orada kendi risklerinizi iyi anlayın ve iyi tanıyın. Yaptığınız yatırımla ve harcadığınız yan cebinizdeki yedek akçenizi iyi anlayın, iyi analiz edin. Ona göre o alımı yapın veya yapmayın. Onu anlayıp söyleyebilecek tek kişi sizsiniz. Bir başka takipçim Derya Bey şunu demiş. Yine çok hoşuma gittiği için bunu da buraya taşımak istiyorum. Gerçekten verdiğim enerjinin o tarafa, sizin tarafınıza geçtiğini ben anlıyorum bu mesajları gördüğümde. Gerçekten de değdiğini düşünüyorum. Herhangi bir maddi gelirim ya da bana bir faydası olmayan bu bu yayınları tamamen ücretsiz ve tamamen topluma katkı olarak yapıyor olmamın sebebi aslında bu. Şöyle demiş ve çok hoşuma gittiği için dediğim gibi size aktaracağım. Podcast'inizi yeni dinlemeye başladım. En hoşuma giden tarafı piyasadaki çoğu hesap gibi ahkam kesen, en iyisini ben bilirim kibirinden uzak olmanız. Yaşadığınız tecrübeleri ve deneyimleri dinlemek güzel demiş. Bu benim çok hoşuma gitti. Gerçekten de çeşitli sosyal platformlarda ya da video stream servislerinde gördüğüm dinleyicisini ve seyircisini, okuyucusunu aşağılayan ve o şekilde onlara öğretmeye çalışanlardan bıktığım için aslında biraz da bu yayınlara başlamıştım. O yüzden bunun anlaşılıyor olması çok hoşuma gidiyor. Derya Bey'e de teşekkür ediyorum. Instagram'dan gelen buraya taşımak istediğim son soruya geçiyorum ve diğer platformlara geçeceğiz ardından. Mert Bey şöyle demiş. Temettüyü anlıyorum ve mantıklı buluyorum. Ancak sık sık ve fazla miktarda kar payı dağıtmayan şirketlerin hisselerinden oluşan bir portföy sahibi ne yapmalıdır? Aslında burada benden bahsediyor. Kar payı dağıtan şirket sayısı, temettü veren şirket sayısı benim portföyümde çok azdır. Onu söyleyeyim. Mert Bey'in sorusuna devam ediyorum. Gelirinizin %90'ının üzerini tekrar yatırıma yönlendirdiğinizi söylemiştiniz. Bu miktar sizin elinize hisse satmaktan ve temettü harici bir yolla nasıl geçebilir? Aktif çalışma, kira ve benzeri gelirleri saymaz demiş. Biraz önce yanıtladığım sorulardan bir tanesinde verdiğim yanıt burası için de geçerli. Birçok yan gelirim var. O yüzden gelirimin %90'ını tekrar yatırıma yönlendirebiliyorum. Bunların çok çok azı temettü. Onu söyleyeyim. Temettü miktarına baktığımızda evet normal bir portföye göre yüksek olabilir. TL bazında karşılığı yüksek gibi görünse de yüzde olarak gelirlerimin neredeyse dikkate alınmayacak kadar küçük bir bölümü temettüden geliyor. O yüzden gelirinizin %90'ını tekrar yatırıma yönlendirmek bir günde ya da bir ayda veya bir yılda edinebileceğiniz bir portföy büyüklüğüyle çok mümkün görünmüyor. Yıllar boyunca yatırım yapmanız lazım. En az şöyle bir 5-6 sene yatırım yaptıktan sonra ne dediğimi daha iyi anlayacaksınız. Yani aktif çalışma, kira ve benzeri gelirler dışında yan gelirler edinmeniz de mümkün. Bunun birçok yolu var. Bazılarından hemen bir önceki bölümde bahsettik mesela. Bazı fırsatları değerlendirmeniz gerekiyor. O fırsatları değerlendirerek burada iş fikri şu anda bu bölümde vermediğim için onu ayrıca konuşabiliriz ama yani size para getirecek iş fikirleri vesaire. Bunu ayrıca değinip anlatabiliriz ama şu anda söyleyeceğim. Gerçekten çok büyük bir temettü hissesi, portföyü oluşturmanız lazım ki oradan gelecek parayla geçinebilirsiniz. Onun dışında satmanız gerekir ya da başka bir gelirinizin olması gerekir ki benim senaryomda temettüye muhtaç olmadığım için çok büyük problem değil. Özellikle temettü emekliliğine yönlenmiş birisi olmadığım ve o amaçla yatırıma başlamadığım ve o amaçla portföyümü büyütmediğim için beni çok bağlamayan bir konu ama temettü emekliliği de bir yöntem. Sadece temettü emekliliği anlattığım çok kapsamlı bir bölüm var. Onu düşünenler o bölümü dinleyebilir ama ben temettü ile emekli olmadım. Ben çeşitli alanlarda yaptığım çok çeşitli yatırımlarla ve çok yüksek oranlarda gelirimin büyük kısmıyla yaptığım yatırımlarla emekli oldum aslında. Sadece bir şeye yatırım yaparak emekli olmadığım için şundan emekli oldum. Siz de bundan olun demiyorum. Emekliliğe beni götüren bütün yolları tek tek anlatmaya çalışıyorum. Özellikle 2023 yılında yayınlanmış olan bütün bölümlere bakın. Orada benim hangi yollarla emekli olduğumun büyük bir özeti var aslında. Bölüm isimlerine baktığınızda da anlayacaksınız. Özellikle bu yayını dinledikten sonra veya şu anda da yapabilirsiniz. Podcast'imin ana akışına giderek eski bölümleri üstte görecek şekilde dizip şöyle bir 2023 yılında yayınlanmış olan ilk bölümlerin isimlerine bakarak benim nasıl emekli olduğumu aslında görebilirsiniz. Ve görece genç bir yaşta emekli oldum. O yüzden kendi şansımı kendim yarattığım için bunu herkesin yapabileceğini düşündüğümden dolayı bunları anlatıyorum. Siz de kendi şansınızı tırnaklarınızla kazıyarak yaratabilirsiniz. Bu mümkün. Gerçekten mümkün. Sanıldığı kadar zor bir şey değil. Hep sizi korkuttular. Okullarda bile bunları öğretmiyorlar mesela. Özellikle sistemin bir parçası olun ve bir işçi olarak sonsuza kadar çalışın. Güzelce emekliliğinizi bekleyin ve emekli olun. Oradan alacağınız asgari ücretin bile altındaki tutara hayatınızı geçirmeye çalışın. Sistemin parçası olun diye bunları anlatmıyorlar. O yüzden iş başa düştü anlatıyoruz yani. Şimdi Instagram'dan gelenler bunlardı. Twitter'dan gelen bir soruyu öncelikle buraya taşıyayım. İsmet Bey şunu sormuş. Birikim yapmak istiyorum. İlk önce fonlara mı yönelmeliyim yoksa temettü veren büyük hisselere mi fiyat bakmadan durmadan gireyim ve biriktireyim. Çok kararsız kalıyorum. Aylık 5 ile 10 arası bütçe düşünüyorum. Muhtemelen 5 ile 10 bin arası demek istiyor. Burada 5 bin ile 10 bin arası bütçeniz varsa az önce de anlattığım sebeplerle sadece temettü özelinde düşünürseniz portföyünüzü gerçekten çok beklemeniz lazım. O nedenle Yatırıma Başlamak adlı bölümümü, Dolar Maliyet Ortalaması adlı bölümümü ve Yatırım Fonları adlı bölümümü dinlemenizi tavsiye ediyorum. Hisse ve yatırım fonları arasında gitmiş gelmişsiniz. Henüz borsada çok tecrübeniz olmadığını anlıyorum. Bu kötü bir şey değil bu arada. Yatırım fonları ile başlayıp biraz piyasayı tanımanızı ben daha mantıklı buluyorum. Tabii bunu yapın diye yatırım tavsiyesi değil ama öncelikle piyasayı tanımanız için daha faydalı olabilir. 5000 lira, 10000 lira bütçeyle bu pekala yapılabilir, mümkün bir şey. Söylediğim bölümleri hem siz İsmet Bey hem de benzer durumda olanlar dinleyip yatırıma başlayabilirler. Minik minik kayıplar yaşarsanız da üzülmeyin. Bunun için de Kaybederken Paniklememek adlı bölümümü tavsiye ediyorum. Bu bölümlerin gerçekten çok faydasını görenler oluyor. Özellikle Kaybederken Paniklememek konusunda. Ben bu yayınlara başladıktan sonra borsada yer yer minik minik düşüşler yaşandığında bu bölümle alakalı geri dönüşler almıştım. O yüzden o bölümü tavsiye ediyorum özellikle. E-posta ile gelen sorulardan da bir tanesini buraya taşımak istiyorum. 28 yaşında Türkiye'de yaşayan biri olarak sizi dinlemeye başladıktan sonra Nasdaq hisse incelemelerine başladım ve yeni yatırımlarımı oraya yönlendirmeyi planlıyorum. Sorum şu şekilde: ev veya araba gibi ekipman akımları için portföy büyüklüğü, ev bölü portföy oranı belki hangi oranda olması gerekir? Ayrıca merak ettiğim bir diğer husus, aylık portföye eklenen miktar bölü toplam portföy büyüklüğü oranı yüzde kaçlara düştüğünde şimdi riski düşürme zamanı geldi diyebiliriz. Şu an %70 civarında hisse fon oranına sahibim. Bu oranın %80-85 bandına yıl sonuna kadar çıkmasını planlıyorum demiş. Öncelikle ev ve araba gibi ekipmanlar bu bir ihtiyaçsa, eğer yatırım için yapmıyorsanız, çünkü ev de araba da yatırım olarak da alınabilen şeyler olduğu için ülkemizde, o ayrımı iyi yapmanız lazım öncelikle. Evi kendinize oturmak için alacaksanız, kiradaysanız mesela ya da ailenizin yanında yaşıyorsanız, bilmiyorum durumunuzu, ilk evinizi alacaksanız burada ev bölü portföy oranı vesaire gibi şeylere bakmanıza hiç gerek yok. Mümkün olan ilk zamanda evinizi almanız en mantıklısı. Bu devirde doğada kalamayız gereklilik olmadığı sürece. Tercihen bunu yapacak insan çok azdır. O yüzden evinizi alın mümkün olduğunca. Kira ödemekten iyidir. Güzel bir kredi oranı yakaladığınız zaman da, şu anda krediler çok yüksek, belki 2024 yerel seçimlerinden sonra ekonomik bakış değişir ve bambaşka bir yöne evrilir. Tekrar krediler verilmeye başlanır. Düşük oranlarla ev alabiliyor olursunuz mesela. Bu durumlarda kaçırmamanızı ben kendi adıma tavsiye edebilirim. Eviniz olsun tavsiyesi aslında. Bence böyle bir durumda ev almanız mantıklı olur. Araba için de keza ihtiyacınızsa arabanızı almanız lazım. Portföydeki oranına bakmadan. İlk ev ve ilk arabanız için söylüyorum bunu. Ama yatırım için bakıyorsanız eğer, siz ev alırken zaten yatırım amacıyla aldığınız evi ne zaman satacağınızı, ne kadar süre elinizde tutacağınızı daha iyi biliyor olmanız lazım. Portföyünüzdeki oranı yüksek ihtimalle ev gibi şeylerin daha yüksek olacaktır. Yani %90'ı belki %80'i, diğer tarafta büyüttüğünüz portföyün ne kadar büyük olduğunu bilmediğim için ona bir şey diyemiyorum ama orada bir oran orantı olarak bir şeye bakmak çok mantıklı gelmiyor bana. Ben mesela gayrimenkul yatırımlarımı tamamen portföyümün dışında tutuyorum. Yokmuş gibi bakıyorum yani. Ben onları hiç kabul etmiyorum. Yani bugün satsam ve portföye dahil etsem, nakit olarak elimde olsa, sonra onu gitsem bankaya yatırsam, onunla hisse alsam, onunla fon alsam, onunla altın alsam, onunla eurobond alsam, evet bu yatırıma dahil olur. Ama ben ev olarak kenarda olan ya da araba olarak kenarda bekleyen metaları yatırım olarak kabul etmiyorum. Sorunuza o şekilde cevap verebilirim. İkinci sorunuza da, aylık portföye eklenen miktar bölü toplam portföy büyüklüğü oranı yüzde kaçlara düştüğünde işte şimdi riski düşürme zamanı geldi diyebiliriz demişsiniz. Kesinlikle mümkün olan en yüksek oranda portföye ekleme yapmanız gerekiyor. Eğer finansal özgür olmak istiyorsanız bu şart. Finansal özgürlüğe ulaşana kadar kısmı önemli. Bazı şeylerden feragat etmeniz gerekiyor. Mümkün olduğunca biriktirmeniz gerekiyor. Eğer bu özgürlüğe eriştiğinizde rahat bir şekilde harcama yapmak istiyorsanız başlangıçta bunu yapmanız lazım. Aylık portföye eklenen miktar hiçbir zaman yeterli değildir. Ben aylık olarak %90, %95'ten fazlasını yatırıma ayırıyorum. Diğer yatırımlarımdan gelenleri de yatırıma ayırıyorum. Yani bir ihtiyacım olmadığı sürece, bir şey satın almayacaksam, bir büyük alım yapmadığım sürece bana ne geliyorsa yatırıma gidiyor. Yani %5 beni geçindirmeye yetecek bir miktar oluyor. Çalışma hayatımın ilk yıllarında çok savurgandım. Bunu yapmak için belli bir noktada bir klik oldu ve dönüş yaşadım. Yani bu dönüşten sonra artık ben finansal özgür olana kadar bazı şeyleri kısacağım diye kendime bir söz verdim ve bu şekilde yaptım. O yüzden mümkün olan en yüksek miktarda sokmaya çalışın. Siz %80 civarında hisse oranına sahipmişsiniz. Yaşınız 28 olduğu için çok geç bir yaş değil. Orta yaşların başlangıcı bir yaştasınız. O yüzden bu miktarlar hala sizin alabileceğiniz risk oranları. %70, %80, %85 gayet kabul edilebilir oranlar bence. Gayet iyi, doğru yolda gidiyorsunuz. Aylık portföye eklenen miktarı da maaşınız arttıkça, yan gelirleriniz arttıkça artırmaya devam edin. Mümkün olduğunca artırın. Her ay 4-5 kez yaptığınız bir savurganlığı bir tane az yapıp onu da yatırımlarınızın içine aktarın yani ne yapıyorsanız. Kendi harcamalarınızdan eleyebileceğiniz fuzuli olanları eleyip mümkün olduğunca yatırıma aktarın. Ben finansal özgürüm artık, bu az önce de bahsettiğim hesapları yaptığınızda sizi 20-25 sene götürebilecek rahatlığa eriştiğiniz bir portföye ulaştığınız noktada artık tamam. Bundan sonra ben harcama moduna geçiyorum. Daha az birikim, daha çok harcama. Ama kontrollü harcama tabii. O da savurgan olmadan yapılmalı. Son olarak bir tane soru gelmiş. Onu da yanıtlayayım. Mustafa Bey şunu sormuş. Tam bileşik getiriyi hissedecekken ev, evlilik ve araba gibi süreçler var. Ne önerirsin demiş. Ev, evlilik ve araba gibi şeyler az önce bahsettiğim gibi eğer mevcut varlığınızla alınabilecek ve yapılabilecek şeylerse ve önünüzü görüyorsanız önce yapıp aradan çıkarabileceğiniz şeyler bu harcamalar. Bu evlilik kısmı sanırım evlilik harcamasından bahsediliyor. Aslında o sorunun cevabını da vermiş olduk. Ama bileşik getiriyi hissedecekken ifadesini gördüğüm için soru ilgimi çekti. O nedenle onu da buraya taşımak istedim. Bu soruları neye göre seçiyorum? Hem e-posta hem Twitter, X aslında bir türlü alışamadık hala Twitter diyoruz. X veya Instagram üzerinden gelen soruları buraya taşıma kriterim şu. 1. Başkası da faydası olacak mı? Eğer olmayacaksa doğrudan oradan yanıtlamaya çalışıyorum. 2. Daha önce soruldu ve yanıtlandıysa ya oradan paylaşıyorum ya bölüm adını öneriyorum. Bu bölümde anlatmıştım ve onu dinleyebilirsin diye o şekilde yanıt veriyorum. 3. ve sonuncu kriter şu. Yaratıcı bir soruysa, yani ne hisse önerirsin gibi bir soru geldiğinde tabii ki yanıtlamıyorum yani. Ne yanıtlıyorum ne buraya taşıyorum. Ya da mesela 50 bin liram var, ne alayım? Hangi hisseyi alayım? Hangi yatırım aracına yatırım yapayım vesaire. Bu gibi şeyler için zaten geçmiş 2023 bölümlerimde o en temel bilgileri size verirken onları anlatarak zaten sizi belli bir noktaya, bunları en azından kendiniz yanıtlayabileceğiniz noktaya getirdim diye düşünüyorum. O bölümleri dinlemeyip bunları soranlar olabiliyor çünkü. Siz de yine bu kanallardan bana sorularınızı iletebilirsiniz. Önümüzdeki hafta yanıtlamaya çalışırım. Bazı soruları bir hafta sonraya atabiliyorum. Çok bölüm uzadığı zamanlarda ve konuyu başka bir yere saptıracaksa o soru, bazen bekletebiliyorum ya da doğrudan yazılan yerden cevap veriyorum. O durumda gecikme veya ayrıntılı değinememe sebebiyle artık kusura bakmayacaksınız. Çünkü zaten oldukça fazla vakit ayırıyorum bu yayınlara. Umarım faydası oluyordur ki yazılanlardan gördüğüm kadarıyla gerçekten faydası oluyor. İyi ki faydası oluyor diyelim o zaman. Aşağıdaki bağlantıdan Finans Podcast'ini tüm platformlardan dinleyebilirsiniz. Tüm platformlarda takip edebilirsiniz. Hem sosyal medya hem podcast platformları. Onun dışında yaratıcı çıkışımızı yapalım yine. Bölümün adı ev ekonomisi, gelir ve borç yönetimi olduğu için aile ve arkadaş WhatsApp gruplarınızda paylaşın. Haftaya görüşmek üzere. Bir aksilik olmazsa hoşça kalın.